Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün neler var programımızda gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, beyninizin nasıl çalıştığını öğrenmeye hazır mısınız? Hormonların hayatımızdaki yerinin farkında mıyız? Örneğin sabah güne gülümseyerek ve egzersiz yaparak başlamaya ne dersiniz? Bir kediyi, bir köpeği sevip bir iyilik yapmaya, sevdiklerimize sarılıp şakalaşarak hatta kahkaha atarak yaşamaya var mısınız? Tüm bu sorularımızın cevabını Sağlıklı Yaşam Fonksiyonel Tıp ve Fitoterapi Ekimi Doktor Elif Pahsa aktaracak bize programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında sevgili dinleyicilerimiz, girişimci yazar Aynur Ece Onur telefon hattımızda olacak. Indiana Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken Burdur'un Karamanlı ilçesindeki köyüne dönen Aynur Ece Onur, dedelerinden kalan tarlalarında hayata geçirdiği susuz tarım projesiyle girişimci oldu. Kadın işçileriyle tıbbi aromatik bitki yetiştiren Onur, Kore Savaşı'nda esir düşen Türk askerlerin hayata tutunuşunu anlatan Ben Türk adlı kitabında yazarı. Detayları programımızın ikinci bölümünde Aynur Ece Onur'la konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz. sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda sağlıklı yaşam, fonksiyonel tıp ve fitoterapi hekimi Doktor Elif Pahsa var. Sayın Pahsa, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
İyi ki geldiniz. Tam da sağlıklı yaşama çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde belki söyledikleriniz bize ilaç gibi gelecek. Kolaylıklar diliyoruz hem size hem de sizin nezdinizde tüm doktorlarımıza.
Çok teşekkürler.
Programı açarken gerçi biraz söyledim, o sabah güne gülümseyerek başlamaktan, egzersiz yapmaktan, iyilik yapmanın bize olan o mutluluk verici etkisinden, bunları detaylarıyla konuşacağız ama biraz sizi tanıyabilir miyiz? Çünkü bildiğimiz kadarıyla siz bugüne kadar hep tıpta bütüncül yaklaşım ilkesi üzerine çalışan bir hekimsiniz. Fitoterapi uygulamaları yapıyorsunuz. Biraz bunlardan bahsederek başlayabilir miyiz? Bugüne kadar neler yaptınız?
Evet, teşekkür ediyorum. Ben 1994 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yaklaşık 14 yıllık bir hekimlik hayatım oldu. Sonraki dönemde ilaç sektörüyle sektöründe çalışmaya başladım. Son dönemlerde de fonksiyonel tıp ve fitoterapi, sağlıklı yaşam konularından merak kaldım ve bu alanda çalışmalarımı yürütüyorum. Özellikle işte bilinçlendirme ve farkındalığı arttırma gibi aktivitelerim de var. Instagram üzerinden yaptığım. Tabii ki günümüz dünyasında her şey çok hızlı gelişmeye, değişmeye başladı. Ve buna adapte olmak, hem de sağlığımızı koruyarak, streslenmemizi doğru bir şekilde düzenleyerek bu gelişime adapte olmak çok önemli. Çünkü biliyorsunuz artık dünya gerçekten kötü bir hale getirdik biz insanoğlu olarak.
Evet.
Bunları düzeltmeye bir noktadan başlamamız lazım. Önce değişime kendimizden başlamamız lazım. Bunların farkındalığını arttıracak aktivitelerde bulunmaya çalışıyorum.
Evet, bu bütüncül yaklaşım derken tam olarak neyi kastediyoruz? Biz hastalanıyoruz, doktora gidiyoruz, o bize işte ilaç veriyor ya da gerekiyorsa cerrahi müdahalede bulunuyor. Bunların dışında bir şeyler arıyoruz galiba, öyle değil mi?
Çok özür dilerim. Yani bütüncül yaklaşımda aslında tamamen organizmayı, insan vücudunu bir bütün olarak ele almak. Şimdi siz çok örnek vererek ilerlemek istiyorum bu noktada.
Tabii.
Diyelim ki mideniz ağrıyor. Beslenmeyle alakalı sorunları falan geçtim. Sonuç olarak mideniz ağrıyor. Gittiniz doktora, bir uzmana gittiniz. Uzman size bir mide asidini önleyici ilaç verdi. Çünkü nedir? Sizin sorununuz ve bu sorunun cevabı, faydası, işte tedavisi bu. Ve siz bunu kullanmaya başladınız. Kullanmaya başladığınız süreçte mide asitinizi azalttığınız zaman, ki bizim fizyolojimiz mide asitimizin yüksek olması üzerinedir. Yani doğal olması gereken yapı budur. Mide asiti ikilerde olmalıdır. Biz bunu yükselttiğimiz zaman, yani daha alkali hale getirdiğimiz zaman bir takım vitamin minerallerin eksikliği, emilimini engellemiş oluyoruz. Ve bunu emilimini engellediğimiz zaman bir takım hastalıklara zemin oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla uzun vadede bakıyoruz ki bu hastalarda B12 düzeyleri azalmış. Uzun vadede bakıyoruz ki bu hastalarda magnezyum düzeyleri azalmış. Yani ve bu mineraller, bu vitaminler de hücresel işlevlerin temelini oluşturuyor. Sonrasında biz karşımızda hastayı ne olarak buluyoruz? İşte magnezyum eksik olduğu için sürekli kasları, krampları olan, strese karşı kontrollü davranamayan veya sürekli baş ağrısı, ağrılar çeken bir insan olarak. Veya ellerinde, ayaklarında uyuşma, beyin sisi dediğimiz beyinde bulanıklık, zihinde bulanıklık la seyreden bir kişi olarak, B12'si azalmasına bağlı bir şekilde bir insan olarak karşınıza gelebiliyor. Dolayısıyla biz bütüncül yaklaştığımız zaman işte bu vitamin mineral eksikliğini öncesinde bildiğimiz, öngördüğümüz şekilde veya nasıl bir işleve yol açtığını detaylı bir şekilde incelediğimizde, hastayı bütün olarak ele aldığımızda ancak daha faydalı bir hizmet sunmuş oluyoruz hastaya.
Evet, çok haklısınız.
Dolayısıyla bütüncül yaklaşım, evet, bunu gerektiriyor.
Şöyle, sizin de örnek verdiğiniz gibi aslında bir hastalığa bir ilaç sanki tek yönlü gibi oluyor ve o anda sanki o hastalığı iyileştirmişiz gibi hissediyoruz veya iyileşmişiz gibi hissediyoruz ama bu sefer başka sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Peki fitoterapi uygulamaları dediğimizde bu bütüncül yaklaşımı gerçekleştirmiş oluyor muyuz?
Şimdi fitoterapi bunun çok dışında, yani daha doğrusu bütüncül tıbbın tabii ki kanatlarından, dallarından bir tanesi diyebiliriz. Çok basit bir tabirle aslında fitoterapi biraz daha eski dönemdeki yaklaşımların, tedavi edici yaklaşımların bugün daha bilimsel zemine oturtarak uygulaması diye anlatabilirim. Şimdi bütüncül yaklaşımla beraber hareket ettiğinizde hastayı dediğim gibi bir bütün olarak ele aldığınızda tedavi unsurlarından bir tanesi de fitoterapi olabilir.
Evet.
Yani tamamen fitoterapiyle hastanızı tedavi ediyoruz anlamına gelmiyor bu ama hani unsurlardan bir tanesidir diyebilirim.
Evet, bütüncül yaklaşıma giden yolda belki güzel bir adım, faydalı bir adım olabilecek. Siz neler yapıyorsunuz bu uygulamalar kapsamında?
Bu uygulamalar kapsamında ben şu an aslında aktif olarak hasta bakmıyorum, almıyorum ama genel olarak fitoterapiden bahsetmek isterim.
Buyurun.
Fitoterapi anlamında yapılan uygulamalar bitkisel ekstraklar, standartize, etkinlik açısından standartize etken madde içeren bitkisel ekstraklar olsun, bitkisel çaylar olsun, bir takım aromaterapik yağlar olsun. Bunlar tedavide kullanılan fitoterapetik materyallerdir. Bunlar kullanılıyor ve özellikle işte ben ekstraklar kısmında biraz daha yoğunlaşıyorum. Çünkü bitkisel ekstrakların üretimi ve sunumu anlamında çalışmalarım var. Dolayısıyla bitkisel ekstraklarla ilgileniyorum diyebilirim. Burada şunu görebiliyoruz. Aslında ilaçların temeline de baktığımızda ilaçların temelinde de bitkisel kaynaklar var. Değil mi? Yani hani baktığınız zaman aspirin dediğiniz bir ağrı kesici aslında söğüt kabuğunda bulunan salisilik asitten elde edilen bir done ile ortaya çıkmıştır, yola çıkmıştır. Dolayısıyla sentetik olarak asetil salisilik asit halinde üretilip pazara verilmiştir. Yani baktığımız zaman aslında hani
ilaçların temelinde de hep bitkiler var. Doğru. Siz aslında o ilaç bazına ilaç olmaya gelmeden ilaç olmazdan önceki o bitkinin faydalandırıcı insana yarar sağlayıcı etkisini kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. Klinik çalışmaları yapılmış, araştırılan birçok eklem madde var. Türkiye'miz bu konuda da çok zengin. Dünyada 25 bin endemik bitkinin 13 bini Türkiye'de var diyebilirim. Tabii bunlar bilinen bilinmeyen birçok yani rutinde kullanılan kullanılmayan birçok bitkiden bahsetmek mümkün. Çok derin bir konu orası. Ama fitoterapi gerçekten engin bir deniz ve doğru uygulandığında doğru bitkilerle standartize bitkilerle doğru uygulandığında zararsız ve çok iyi sonuçlar elde edilebilen bir alan. Ama bilen ve doğru uygulayan kişilerin elinde olması kesinlikle şart.
Evet, çok haklısınız. Tam da o noktaya değinecektim. Şimdi biz evde kendi kendimize işte öğrendik bir bitki çok iyiymiş. Aman komşuma çok faydası oldu, mutlaka bana da faydası olur deyip o bitkiyi işte günlerce çayını içmek gibi ya da farklı şekilde tüketmek gibi kullanmak da doğru değil, öyle değil mi? Bunu da vurgulayalım lütfen.
Kesinlikle doğru değil. Çünkü yani sonuç olarak bir işlev görüyorsa vücutta bir etken madde olduğu için o bitkinin içerisinde ve bunun olumlu etkileri olacağı gibi olumsuz etkileri de olabilir vücutta. Dolayısıyla her bitkinin kontrolsüz kullanımı veya her işte ne bileyim çayın, ekstraktın kontrolsüz kullanımı o kişiye uygun olmayabilir, zararlara yol açabilir. Bunu bilinçli bir şekilde ve doktor kontrolünde kullanılması mutlaka gereklidir. Hiçbir şekilde kafamıza göre bunu yapmamalıyız.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şunun için sordum. Şimdi malum bir salgın süreci yaşıyoruz ve artık evlerde hepimiz kendi kendimize bir takım uygulamalar yapmak zorunda hissediyoruz. Çünkü bağışıklığımız biraz daha kuvvetlensin istiyoruz. Kitaplar okuyoruz, internetten araştırmalar yapıyoruz ama her yazılanı da uygulamamak gerekiyor. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi veya her söyleneni de yapmamak gerekiyor. Peki biz ne yapabiliriz? Evde kendi kendimize bu zamanı, bu salgın sürecini atlatmak için, o bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için, belki biraz mutlu olmak için neler yapabiliriz?
Güzel. Tabii bu o kadar farklı bir zaman, son bir yıl geçirdik ki yani 2020'den biz kurtulduk ama o bizi bırakacak mı bilmiyorum.
Bırakacak. Ben inanıyorum.
Ben de inanıyorum. İnanmak istiyorum. Evet. Yani açıkçası şimdi bu dönemde tabii hepimizin diline pelesenk oldu.
Sağlığı,
bağışıklık sistemimizi koruyalım, yükseltelim. Evet. Şimdi biz bunun farkındaydık ama tabii ki bunu hani biraz daha böyle bütüncül tıp yaklaşımıyla veya fonksiyonel tıp yaklaşımıyla hareket eden hekimler bunun farkındaydı ama bunu da bu pandemi sürecinde biraz daha görür olduk. Çünkü aynı virüsle aynı aile içerisinde enfekte oluyor. Bir kişi çok ağır geçiriyor, diğeri hiç semptom vermiyor. Yani virüsün tabii doğasında da böyle bir şey mi var bilemiyorum ama hani gördüğümüz çok değişik semptomlarla karşılaşabiliyoruz. Burada aslında kişinin bağışıklık sistemi devreye giriyor. Benim gördüğüm kadarıyla ve genel düşünce anlamında. Çünkü eğer bağışıklık sistemi iyiyse dışarıdan gelen tehdidi, virüsü, mikroorganizmayı bir zararlı olarak algılayıp bağışıklık sistemi doğru bir şekilde çalışıp onu yok edebilme yetkinliğine sahip. Tabii bu bağışıklık sistemini oluşturmak için neye ihtiyacımız var? Bir kere yine klinik çalışmalar bunu gösterdi. Birçok olguda şu görüldü ki D vitamini seviyesi iyiyse, yüksekse hastalığın hafif geçirilmesi veya yoğun bakıma girme riski azalıyor. Yani D vitamininiz yüksekse hastalığı daha hafif geçiriyorsunuz. Veya D vitamininiz yüksekse yoğun bakıma girme ihtimaliniz daha düşüyor. Bu yüzden D vitamini mutlaka cebe koymak lazım. D vitamini seviyesinden normal deyip de vazgeçmemek lazım. 30 nanogram bölü mililitreler artık normal olarak kabul ettiğimiz bir düzey değil. 50 ile 80 aralığında tutmamız bizim için bir optimum değer. Yani vücut sağlığı ve bağışıklık sistemini desteklemek adına. Çünkü biz artık şunun farkındayız. D vitamini sadece kemiklere yarayan bir vitamin değil. Tüm hücrelere etki gösteren, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen bir vitamin. Bunun dışındaki şeylerde yine hani söylenebilecek çok vitamin, mineraller var ama en gene etkinliği kanıtlanmışlardan gitmek istiyorum. Bunların başında gene C vitamini geliyor. C vitamini de zaten klasik biliriz. Hani kış aylarında işte C vitamin düzeyinizi hasta olmamak adına C vitamini alırız veya portakal, mandalina, greyfurt tüketimimizi arttırırız. Ki bu arada C vitamini en fazla biberde vardır. Bunu da burada belirtmek lazım.
Evet, hep ama portakal diye düşünürüz ama değil mi aslında?
Evet. Biberde özellikle çok, hele de kırmızı biberde, bu kapya biber mi deniyor bilmiyorum, onda daha fazla düzeyde var. Dolayısıyla C vitamini bu anlamda yine immün sistemin doğru çalışması için çok önemli bir vitamin. Çünkü bu immün sistemin doğru çalışması da bizim için önemli. Çünkü bu koronavirüs sürecinde biz gördük ki işte immün sistem doğru çalışmazsa gereksiz sitokin salgılıyor. Ve sitokin fırtınası dediğimiz bir olayı herkes öğrendi artık. Bu doğru çalışmayan aslında immün sistemden kaynaklanıyor. Ve doğru çalışan immün sistem diyor ki tamam sakin ol, evet mikrop var, ben bununla başa çıkabilirim, hallederim. Hiçbir sorun yok ama yeter ki sen aşırıya kaçma. Hani aşırıya kaçmayasın. Ama C vitamini gibi veya işte çinkoyu da söyleyebiliriz bunların arasında. D vitamini düzeyleri yetersizse immün sistem bir şaşırıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Yani işte silahla vuracağı bir yere atom bombası atıyor. Evet. Ve sitokin fırtınasıyla karşılaşıyoruz. Öyle diyebilirim.
Biraz mutluluk kimyasallarına da geçecek olursak, çünkü şimdi
evet
aynı zamanda bu vitaminler evet bağışıklığımızı güçlendiriyor ama hani biz biraz mutluluk da aramaya başlar hale geldik ne yazık ki. Çünkü evdeyiz, belki bilgisayar başındayız, evet, dışarı çıkamıyoruz, kısıtlamalarımız oluyor mecburen elbette ki. Peki biz o mutlu olmak için, o vücudumuzdaki hormonları salgılatmak için neler yapabiliriz? O sağlıklı güne uyanmak, sağlıklı devam ettirmek, sağlıklı uyumak için.
Evet, yani bunlar tabii tamamen bizim elimizde. Tamamen bizim kararlı, hani mutlu olmaya kararlı olmak bir kere en önemlilerinden birisi. Tabii ki mutluluk hormonları dediğimiz zaman işte dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, bu dört molekülden bahsederiz hep. Bunların salınımı için bunların doğru bir şekilde çalışabilmesi için en temelde ortak noktaları var. Bunların başında bir kere düzenli bir hayat geliyor. Yani kararlı bir hayat geliyor. Nedir bunun başında? İyi bir uyku. Şimdi siz o nasıl olsa evdeyim ben ama sabah erken kalkmam da gerekmiyor. Gece sabaha kadar oturayım bir şeyler seyredeyim. İşte bilgisayar karşısında, televizyon karşısında mavi ışığa maruz kalarak bir düzene girerseniz bir kere uykunuzun sağlıklı olmasını bekleyemezsiniz. Sağlıklı bir melatonin salınımı bekleyemezsiniz. Sabah saatlerinde sağlıklı bir kortizol salınımı bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bu sirkadiyen ritim dediğimiz günün dengesi bozulur. Dengesi şaşar. Ve bu bizim immün sistemimizi de çok ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. Çünkü melatonin dediğim hormon aslında uykuyu dengeye sokan bir hormon olmasının yanında iyi bir antioksidandır, vücudu dengeleyicidir, onarıcıdır. Dolayısıyla iyi bir uyku bu anlamda çok önemli. Ve serotonin, dopamin salınımı içinde iyi bir uykunun olması olmazsa olmaz yani olması gerekiyor.
Tabii bildiğim kadarıyla bir de gün ışığıyla da bağlantılı değil mi bu hormonlar?
Kesinlikle.
Hani sizin az önce ifade ettiğiniz gibi canım ne olacak ben geceden sabaha çalışırım sabahtan akşama kadar uyurum. Yani böyle bir şey demek aslında bizim düzenimizi tamamen bozuyor.
Zorunlu olduğumuz durumlarda belki işte opsiyonel olarak bir iki yapılabilir falan diyebiliriz ama yani bunu bir hayat biçimi haline getirdiğiniz zaman gerçekten zarar verici hale geliyor. Artık uyku kalitenizin kötü olması tüm enerjinizi, tüm yaşam kalitenizi ve beden sağlığınızı etkiliyor. Bu yüzden hani kararlı olma aşamasında bir tanesi uyku. Ben 11 gibi artık yatağa girmiş olmayı öneriyorum. Çünkü gece 11 ile 3 arasında melatonin salınımını optimum düzeyde olduğunu görüyoruz. Hani iyi bir melatonin elde edebilmek için iyi bir uykuya ihtiyacımız var. Tabii bulunduğumuz odada hani çok böyle şeylerimiz var. İdeal olacak olursak işte mavi ışık olmasın, bilgisayar, telefon olmasın, radyo frekans sinyallerden uzak olduğumuz bir ortam olsun, karanlık bir ortam olsun. Bunların hepsi uyku kalitesini etkileyen faktörler. Ama sabah mutlu kalkmamızı sağlayan faktörler. Evet. Onu söyleyebiliriz. Çünkü dediğiniz gibi sabah gün ışığıyla beraber serotonin salgılıyoruz. Kortizol salgılıyoruz. Bu bizi güne hazırlıyor. Kortizol salarak güne enerjik, işte hazır bir şekilde başlamamızı sağlıyor. Serotonin gene öyle. Mutlu halde güne başlamamızı sağlıyor. Bunun için iyi bir uyku gerekli. Evet. İkincisi aslında bu hormonların iyi bir şekilde üretimi ve çalışması için en temelde gördüğümüz, söyleyebileceğimiz egzersiz. Hmm. Yani hepsinin kökeninde egzersiz var. Egzersiz yaptığınız zaman iyi dopamin salgılıyorsunuz. Egzersiz yaptığınız zaman endorfin salgılıyorsunuz, serotonin salgılıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok önemli. Mesela müzik dinlemek dopamini arttırıyor. Dopamin nedir? İşte dopamin aslında bizim motivasyon hormonumuz. Bizi motive eden hormon. Motivasyonumuzla tetiklenen bir hormon. İşte hayatımızda hepimizin hedefleri var. Koyduğumuz hedeflere gidebilmeyi bize sağlayan hormon dopamin.
Evet.
Aslında hormon demek de ne kadar doğru bilmiyorum ama yani hormon olarak da geçiyor birçok noktada bu kimyasallar. Dopamin yani dopamin işte o koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek adına koyduğumuz küçük hedefleri yerine getirmek, başa çıkmak, onların sonuçlandırmak bizim ufak ufak mutluluklarla beraber koyduğumuz büyük hedefe ulaştırıyor ve dopamin salınımı bu ortamda artıyor. Dopamini salgılamak için mesela müzik dinlemek çok iyi bir dopamin salgılatıcı bir faktör. Yine affetme duygusu. Yani affetmek, suçlamamak, insanları, kendimizi, affedici olmak bunu gerçekten dopamin salgısı için önemli bir faktör. Dolayısıyla egzersiz ve özellikle yoga yapmak bu anlamda çok güzel bir aktivite dopamin salınımı açısından. Ben orada şeyi düşünüyorum hep. Yoga yaptığınız zaman kendinizi affediyorsunuz. Şükrediyorsunuz. Şükran duygusu da dopamin salgılatır. Evet. Özellikle işte yardımcı olmak, yardım etmek,
iyilik yapmak,
olmak,
değil mi?
İyilik yapmak. Evet, bunlar dopamin salgılatan şeylerdir, unsurlardır. Evet. Yoga bunların hepsini bir arada aslında kapsadığı için güzel bir aktivite. Dopamin önemli. Yani mutluluk için dopamin önemli bir faktör.
Evet, şimdi yoga deyince herkesin aklına hani mutlaka gideyim bir salonda bir grup içinde yapayım. Öyle bir şey kastetmiyoruz, öyle değil mi?
Hayır. Yani aslında yoga yapmak dünyanın en basit işi. Yani yoga dediğimiz zaman biz gözümüzde büyütüyoruz. Karanlık, sessiz, sakin bir ortama girdiğimiz.
Biz kendimizi dinlemek galiba.
Evet, kendimizi dinlemek.
Ve kendimizle yani, barışmak.
Hayata şükretmek, evet. Kendi varlığımıza şükretmek, doğaya şükretmek ve doğru olduğumuzu kendinize söylemek, iç sesinizle söylemek belki. Mutluluklarınızı kendinize ifade etmek. Bunlar aslında yaptığınız, kendi kendinizle kaldığınız bir zamandır ve mutlu da eder sizi. Dopamin salgılatır. Dolayısıyla mutluluk son faktörlerinden birisidir. Barışmaktır ya. Yani hayatla barışmak, kendinizle barışmaktır bir anlamda.
Evet.
Diyebiliriz. Dopamin salınımı için bazı şeyler de var. Yediklerimize dikkat etmemiz lazım tabii ki. Doğru evet. beslenmemiz lazım. Ama hani doğru beslenmek adına burada hani tüm mutluluk kimyasalları için salgılanması için bu şeyler geçerli. Aslında sağlıklı yaşam için geçerli. Bir kere doğru beslenme adına söyleyebileceğim. Tabii ki nerede var? Tirozinle yapılıyor dopamin. Tirozin nerede var? İşte özellikle bazı hayvansal kaynaklı besinlerde olduğunu görüyoruz. Bu hayvansal kaynaklı besinleri aldığımız hayvanın nasıl bakıldığı, nasıl büyütüldüğü, nasıl beslendiği bizim için çok önemli. Eğer bir hayvansal besin tüketiyorsak doğal ortamında otlamış mutlu hayvanın ürünleri bizim için faydalı. Yoksa stres altına girmiş, işte ne bileyim karanlık ortamlarda ilaçlar verilerek sonuç alınmaya çalışılan hayvanların şeylerinin bize bir faydası yok. Evet. O yüzden hani bildiğiniz yerlerden, bildiğiniz işte kasaplardan veya işte ürünlerden mutlaka bu hayvansal gıdalara ulaşmak veya süt ürünlerine ulaşmak önemli.
Evet. Pardon, bir de dopaminden bahsettik ama bu serotonin, oksitosin, endorfin hani hepsi bir bütün mü yoksa ayrı ayrı bunlar için bunların bu hormonların salgılanması için bizim yapmamız gereken bir şeyler var mı?
Evet, yani aslında bunlar ayrı ayrı. Yani ne dedik, dopamin motivasyonken oksitosin aslında bir sosyalleşme hormonudur. Bir bağlanma hormonudur. Kimyasalıdır. Özellikle biz hani aşk, sevgi, sarılma ihtiyacımız sırasında işte bu oksitosin salgılanır. Mesela anne doğum yaptığında oksitosin seviyesi pik yapar. Hmm. Neden? İşte doğum sonrasında hem annenin beden sağlığının iyileşmesi için hem de bebeğini besleyecek sütün oluşması için hem de bebeğine şefkat verebilmesi için ona bakım, sevgi verebilmesi için oksitosinin salgılanması fizyolojik olarak beklediğimiz bir şey. Ve doğa o kadar güzel ki bunu yapıyor. İşte dokunmak, sarılmak, öpmek, sevilmek, aşık olmak, kediyi, köpeği sevmek, pet yani hayvan, evcil hayvan sahibi olmak, masaj yaptırmak bunlar oksitosini arttıran şeyler. Yani bu mutluluğumuzu oksitosinle sağlıyoruz.
Endorfin?
Endorfin dediğimiz kimyasal yapı daha çok bizim aslında endorfin bir doğal ağrı kesicidir. Hmm. Yani endogenous morfin olarak, endojen morfin olarak geçer. Bizim vücudumuzda salgılanan morfin benzeri bir yapıdır. Bizim ağrılara karşı dirençli olmamızı sağlar. Tabii etki olarak ne yapıyor? İşte bizim daha mutlu olmamızı ve dirençli olmamızı sağlayan bir molekül halinde. Bunun üretimi için de bizim işte kahkaha atmamız çok önemli. Yani mutluluğu getiriyor. Ne
biz
kadar çok
çocukken,
kahkaha atarsınız.
Çocukken anne babamız derdi ki bak sen gül bir kilo pirzola yemiş kadar mutlu olursun derdi.
Evet, çok doğru. Ve hani müzik dinlemek dopamini arttırırken dans etmek de endorfini arttırıyor. Egzersiz endorfini arttırıyor. Endorfini arttıran en büyük şeylerden bir tanesi egzersiz. Burada yine karşımıza çıkıyor.
Evet.
Çikolata, muz bunlar bütün mutluluk hormonlarının oluşumuna katkıda bulunan besinler yine diyebileceğim.
Bu yağlar,
son olarak,
kokulu yağlar?
Kokulu yağlar, aromaterapitik yağlardan tabii ki bu anlamda faydalanabiliyoruz. Bir de omega yağlar var. Omega 3 yağlar var. Özellikle yine bu hormon yapımında ve vücut dengesinde fayda gösteren yağlardan birisi omega 3'ler. Balık yağı. Tabii artık doğal hayvanlardan çok fazla balık yağından omega 3 biz alabildiğimiz için balık yağı olarak tüketiyoruz. Yağlar da bu anlamda oldukça önemli diyebilirim. Ve belki son olarak işte serotoninden bahsetmek lazım. Evet. Esas mutluluk hormonu dediğimiz zaman karşımıza serotonin çıkıyor. Yani serotonin bizim uykumuzun düzene girmesi, hafızamız, sosyal iletişimimiz için gerçekten önemli, neşeli, özgüvenli, zinde olmamızı sağlayan, mutlu olmamızı sağlayan en temel kimyasal yapı. Zaten biz ilaç olarak antidepresan ilaçlarında da serotoninden baz alınarak yapılan ilaçlar mevcut. İşte SSRI dediğimiz serotonin geri alım inhibitörü ilaçlarıyla beraber serotonin seviyesi de vücutta arttırmaya çalışıyoruz. Serotoninin üretimi için en güzel şeylerden bir tanesi tabii ki beslenmekten bahsedeceğim ama güneşlenmek, D vitamini. D vitamini burada çok ciddi bir rol oynuyor. Evet. Güneşe bakmak çok bir rol oynuyor. O yüzden mümkün olduğunca dışarıda, tabii bu dönemde biraz zor biliyorum ama hani ne kadar çıkabilirsiniz? Mesela balkonunuz varsa balkona çıkıp orada yapacağınız biraz egzersiz, hareket.
Evet, biz güneşlenmek deyince hep böyle sanki illaki deniz kenarına gidilmesi gerekiyormuş gibi düşünüyoruz ama balkonumuzdaki o güneşi almak bile bence çok çok fayda sağlayacaktır. Bu arada süremizin de oldukça sonuna doğru gelmeye başlamışız. Sizi dinlemek çok büyük bir keyif çünkü mutlu olmaya o kadar ihtiyacımız var ki son birkaç cümlenizi alıp sonra sizinle olan sohbetimizi sonlandırabiliriz.
Tamam. Çok teşekkür ediyorum ben. Serotonin açısından belki söyleyebileceğimiz noktalardan bir tanesi serotonin triptofandan elde ediliyor. Triptofan dediğimiz amino asitten elde ediliyor ve triptofan içeren işte gıdalara ağırlık vermek. Belki eğer bazen işte 5 ATP olarak bulunabilir besin desteği kullanmak da serotonin yapımını destekleyici bir faktördür diyebiliriz. Yani en temelde bizim mutlu olabilmemiz için mutluluk hormonlarımızı doğru bir şekilde salgılayıp tabii ki stres çok fazla çevremizde bu günlerde ve yaşanan dünyada bu stresle daha iyi başa çıkabilmek için bu hormonların iyi salgılanabilmesi için en başta dediğim gibi uyku kalitesinin arttırılması, egzersiz yapılması, doğru beslenilmesi, özellikle işte beslenme apayrı bir konu, onu da ayrıca konuşabiliriz ama
süremiz ne yazık ki kaldı. İnşallah bir başka programda eğer sizin de vaktiniz olursa konuşmayı çok arzu ederiz.
Tabii tabii. Katkısız beslenme, doğal beslenme ve su tüketimi çok çok önemli. Destek olarak da mutlaka D vitamini, C vitamini, magnezyum, çinko bunları eksikliği varsa hekiminizle görüşüp, sağlık danışanınızla görüşüp bunların eksikliğinin giderilmesini bu anlamda öneriyorum.
Sayın Pasta çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Gerçekten iyi ki varsınız. Yeni yılınızda size de sağlık diliyoruz her şeyden önce. Ve sağlıklı, mutlu, huzurlu günler temennimizle kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda.
Çok teşekkür ederim.
Sizin gibi değerli doktorlara çok ihtiyacımız var.
Teşekkürler. Herkese mutlu yıllar. İnşallah umuyorum bu yıl eskisinden iyi geçer. İyi olur ve hepimiz sağlığımıza kavuşuruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıklı Yaşam Fonksiyonel Tıp ve Fitoterapi Hekimi Doktor Elif Pahsa telefon hattımızın diğer ucundaydı. Mutluluk kimyasallarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Kalbimi kopardılar. Kim bilir kaç kez, hiç hakkım yok şikayete, bile bile lades. Belli ki de acısından beslendim aşkım, yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves? Sıra senin hadi üz beni, yaza koyar mı güz beni, geceleri gün. aşk aşk diye çekmedim mi? Sıra senin hadi üz beni, yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda girişimci yazar Aynur Ece Onur var. Sayın Onur, hoş geldiniz yayınımıza.
Sayın Hanım, merhabalar. Çok teşekkürler.
Böyle canlı canlı ses duymak gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ama o sesinizde zaten o girişimciliği ben hissettim. İsminizi okuyunca da, sizinle ilgili araştırma yapınca da hissettim. Gerçekten çok çok takdire şayan işlere imza atmışsınız. O hikayeyi biz çok merak ediyoruz. Amerika'dan tekrar Türkiye'ye ve aslında Türkiye'yi geliştirmek, Türk kadınını, belki Türk tarımını geliştirmek adına yaptığınız işler çok büyük, çok kıymetli. O hikayeyi bir anlatır mısınız bize? Nasıl başladı? Nasıl bu karara ulaştınız?
Kısaca anlatayım size. Ben öncelikle hani kısaca size akademik geçmişimi anlatayım. Buyurun. 2006'da ODTÜ Uluslararası İlişkilerden mezun olmuşum. Sizin kulaklığı çıkaracağım çünkü kesiliyor.
Tabii ki. Siz
duyuyor musunuz
ben
beni şu an?
Ben gayet iyi duyuyorum. Buyurun.
Tamam, süper. 2006 yılında ODTÜ'den Uluslararası İlişkilerden mezun oldum. 2008 yılında da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği Fulbright bursunu alarak Indiana Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya, antropoloji alanında yüksek lisans yapmaya gittim. Aynı bölümde doktoraya kabul aldım. Mezun oldum. Hem doktora esnasında hem de mezun olduktan sonra küresel tüketim kültürü, sürdürülebilir kalkınma, medikal antropoloji, daha sonra askeri antropoloji, toplumsal cinsiyet, Müslüman toplumlar ve halklar gibi dersler verdim. 2011 yılında ben dedemi kaybettim. Ve 2011 yılında ilk defa onun geçmişte yaşadığı ve annemin doğduğu köye gittim. Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kayalı Köyü. Ve 2015 yılında tekrar geldim Türkiye'ye. Yazları geliyordum sürekli. 2015, 2016 ve 2016-2017 yıllarında da ben Indiana Üniversitesi'nde geleceğin eğitimcisi ve yılın eğitimcisi ödüllerini almıştım. Burada hem üniversitedeki hocalarımızın hem de öğrenciler tarafından aday gösterildiğimiz ödüller bunlar. Tabii tam o dönemde Kayalı'yı tekrar ziyaret ettim ve gördüm ki nüfus 100'ün altına düşmüş. Çok az, yani bir elin parmakları kadar çocuk kalmış, genç kalmamış, hepsi köyü terk etmişler. Ve en önemlisi, beni en çok etkileyen şey de köy okulun kapanmış, kapanmıştı. Ve o an açıkçası evet, ben dünyanın merkezindeyim ve güzel bir akademik kariyerim var. Fakat annemin doğduğu köyde, dedemin köyünde yani terk edilmiş bir köye dönüşmüş. Hayat durma noktasına gelmiş. Tabii orada hayat devam ediyor ama açıkçası
çok üretim anlamında diyorsunuz.
Efendim?
Üretim anlamında durma noktasına geldiğinden bahsediyorsunuz.
Tabii ki, tabii ki. Evet. Tarlaları terk etmişler. Biraz evet. da çorak bir bölge açıkçası. Genç olmayınca, genelde yaşlı nüfus olunca onlar da açıkçası güçleri ellerindeki el mal varlığında, evet ellerindeki mal varlığına dayanarak yaşayan insanlara dönüşmüşler. Bu özellikle dediğim gibi okulun kapanması çok canımı yaktı. ve o noktada açıkçası ben üniversitemde ödüller alsam neye yarar? Burada çocuklar okula gidemiyorlar.
Ay, tüylerim diken diken oldu size anlattıkça.
Diye düşündüm. öyle olunca açıkçası ondan sonra kardeşimle birlikte, yine kardeşim de bir Japon-Amerikan şirketinde Ar-Ge müdürüydü o dönemde. Kardeşimle ortak bir proje geliştirmeye karar verdik. Bir de dedemin traktörü satılmıştı. O bizim çok canımızı yaktı. Tarlaları da satılacak diye açıkçası biz çok üzüldük ve buradaki Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, işte belediyemiz, belediye başkanımız Sayın Fatih Selimoğlu'nun destekleriyle nasıl bir proje ortaya çıkarabiliriz diye düşünürken dedemin su bulunmayan tarlalarında sadece can suyu vererek tabii ve aromatik bitkiler yetiştirebileceğimize karar verdik. Yine kadın bir ekibimiz var. Traktör operatörümüzden tarladaki işçimize kadar kadın.
Ne güzel.
onlarla birlikte çeşitli tabii ve aromatik bitkiler üretiyoruz. Neler var? Örneğin lavanta, altın otu, ada çayı, biberiye, kekik ve medikal papatya gibi ürünlerimiz var. Yine bahar aylarında da yeni ürünler deneyeceğiz. Tabii bunun yanında bir de fabrika kurduk biz. Küçük bir fabrika kurduk. Katma değer üretiyoruz. Yağlarını çıkarıyoruz burada. Hasat ediyoruz bitkilerimizi. Yapraklarını ve çiçeklerini, yağlarını çıkarıyoruz. Şu an şirketleşme aşamasındayız. İnşallah bir iki aya kendi etiketlerimizi basıp toplam ve perakende olarak satışa başlayacağız. Hızlı bir şekilde anlatın, zamanınız dar dediğiniz için.
Evet Sayın Olur, ama gerçekten gurur duydum. Şöyle, bu çok büyük bir cesaret. Şimdi dediniz ya, hani çok iyi kariyerim vardı, hatta ödüller kazandım ama döndüm, bu topraklar yeşermeli dedim diye.
Evet.
Şimdi bu cesaret için tabii maddi kaynak da gerekiyor. Siz bu tabii maddi ki. Kaynağı nasıl sağladınız?
Maddi kaynağı Amerika'da yine mütevazı bir evim vardı ve arabam vardı. Onları sattım. Küçük bir fabrikaya ve traktöre dönüştüm.
Ay. şöyle, hani dedim ya çok büyük bir cesaret diye. Sonuçta hani pişmanlık yaşadığınız, vazgeçmek istediğiniz anlarda olmuştur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, öyle ben hissettim ama siz neler söyleyeceksiniz?
Açıkçası şöyle söyleyeyim. Hiç pişmanlık, bir an olsun, bir saniye olsun pişmanlık yaşamadım. Tabii ki zorlandığımız noktalar oldu, özellikle bürokrasi noktasında, yani prosedürler çok fazla. Fakat ben zorla mücadeleye alışkınım. Daha önce Amerika'da da çok sayıda proje yaptığım için ve finansal destek aldığım için bu prosedürlerin altından kalkabileceğimizi biliyordum. Hani çevremden, özellikle ailemden tabii ki çok tedirgin oluyorlar. Hani sonuçta yüksek hayat standartlarım varken onları niye bırakıp böyle bir işe
arabanı
giriyorsun?
Arabanı sattın, evini sattın demedi mi anneniz?
Yani araba satılıp da traktöre binilir mi? Ya da ev satılıp fabrika kuracağım diye böyle bir girişimde bulunur mu diye tabii çok sorgulayanlar oldu. Hatta kardeşimle birlikte çok okuduğumuz için herhalde artık aklınızı bozmuşsunuz. Biriniz doktorsunuz, biriniz mühendissiniz, tarlada çapa mı yapacaksınız diye sorgulayanlar oldu. Ama açıkçası şimdi en büyük destekçimiz onlar. Gördüler nasıl canla başla ve büyük mutlulukla çalışıyoruz.
Ama gerçekten dedim ya, ilk yayına sizi alır almaz o sesinizdeki enerjiyi öyle hissettim ki mutlaka bu enerjiyi tüm dünyaya biz şu an duyurmuşuzdur. Çok kıymetli bir işe imza atmışsınız. Özellikle kadın girişimcilerimiz o kadar önemli ki onları da bu sosyal hayata, ekonomik hayata katkı sağlamaya itmişsiniz. Bence bu da çok kıymetli. Süremizin azlığından kaynaklı aslında bu konuya devam etmek istiyorum ama kitabınızdan bahsedelim. Eğer yine biraz daha süremiz kalırsa tekrar konuya döneriz diye düşünüyorum. Çünkü bu kitap da çok önemli. Dinleyicilerimizin de bu kitap hakkında bilgi sahibi olmasını istiyorum.
Evet.
Kore Savaşı'nda esir düşen Türk askerlerin hayata tutunuşunu anlattınız. Belki bunu binlerce kaynak anlatmıştır ama sizin anlatmanız bir Türk olarak mutlaka doğru, gerçek bilgi. O kitabınızdan da biraz bahseder misiniz?
Hemen kısaca bahsedelim. Açıkçası bu konu hakkında tabii İngiltere ya da Amerika'da farklı çalışmalar oldu ama Türkiye'de sayılı.
Benimki de ilk defa karşılaştırmalı mukayeseli yaptığım bir çalışma bu çalışma. Amerika'daki Maryland'daki arşivde bir Amerikan Kara Kuvvetleri tarafından hazırlanmış bir rapor bulmuştum. Ben şunu söylüyorum, hani Türkiye'de benim iki büyük görevim var, iki kutsal görevim var diyorum. Biri Sıslıklarım, diğeri de Kore Savaşı'nda esir olan askerlerimizin hayatını anlatmak. Yani esir kamplarında verdikleri mücadeleyi anlatmak. Çünkü şu an günümüzde Amerikan ordusunun ve Amerikan ordusu kullandığı için NATO ordularında kullandığı esarete ve muharebeye ilişkin davranış ilkeleri rehberi bizim Kore Savaşı'nda esir olan askerlerimizin esir kamplarında gösterdiği davranışlara bakılarak hazırlanmış bir rehber. Bunu Türkiye'de sayılı insan biliyordur diye düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğunca geniş kitlelere anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele vermişler. Açlık, soğuk, psikolojik işkence, dayak karşısında. Ve çok şaşırtıcı bir şekilde gerçekten hiç kayıp vermeden Türkiye'ye dönmüşler. Tabii Amerikan ordusunun ve İngiltere ordusunun o dönemde çok dikkatini çekmiş bu durum. Ve Amerikan Kara Kuvvetleri 5 yıllık bir araştırmanın içerisine dahil etmiş Türk esir olan askerlerimizi. Esaretten sonra da Amerikan askeri istihbaratı sorguya çekmiş hepsini. Ve esarette nasıl hayatta kaldıklarını anlatmalarını istemişler. Ben Amerika'daki arşivde bu istihbarat belgelerine ulaştım, dosyalarına ulaştım. 244 esirimizden 150'sinin dosyaları mevcut elimde. Kitabımı da, Ben Türk isimli kitabımı da bu istihbarat belgelerine dayanarak yazdım. İngiltere'deki, Amerika'daki ve Türkiye'deki askeri belgeleri ve özellikle de askeri istihbarat belgelerine dayanarak yazdım. Gerçekten hep şunu söylüyorum, Hollywood filmlerine taş çıkaracak bir kahramanlık öyküleri var. Ben Türk'üm diyen ya da ben Türkiye vatandaşıyım, ben bu ülkenin evladıyım diyen, bu ülkeye aidiyet hisseden herkesin bu hikayeyi bilmesini istiyorum. Çünkü hem günümüzdeki Türk insanından çok şeyler bulacaklar kitabın içerisinde. Aslında ne kadar benzer olduğumuzu görecekler. O dönemde de aynı şeyler yaşanıyordu. Evet. Aynı şeylere gülüp aynı şeylere ağlamışlar. Hem de açıkçası o dönemde hani hiçbir etnik ve dini fark gözetmeksizin kendi aralarında birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenerek o şey diyorum ben
zor
ki
esir
kampı bir tür cehennem açıkçası gerçekten. Çünkü örneğin Amerikalı esirlerin yaklaşık %40'ı ve İngiliz esirlerin %15'i esir kamplarında ölüyor. Fakat bizim esir olan askerlerimizden hiçbirini kaybetmiyoruz. Birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenerek, birbirlerini destekleyerek hayatta kalmışlar. O yüzden çok önemli bir hikaye. Bunu da dediğim gibi mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaştırmaya çalışıyorum bu hikayeyi. Çok güzel bir hikaye.
Atalarımızla gurur duyduk sayenizde bir kez daha. Hep gurur duyuyoruz ama bunu tabii bir kez daha gözler önüne sermek de çok kıymetli.
Evet.
Keşke daha fazla süremiz olsaydı, daha uzun süre konuşabilseydik ama ne yazık ki süremiz bitti. Ben son cümleleriniz olarak gelecekte planlarınızla ilgili birkaç cümle etmenizi rica edebilir miyim? Hem Sıslıklarımla ilgili hem belki gelecek yeni kitaplarınızla ilgili.
Evet. Şu an bir kitap projem var ama sürpriz, ondan bahsedeyim.
Peki o da çıktıktan sonra o zaman sözünü yine, ben şimdiden istiyorum çıktıktan
evet,
sonra
tamam.
İnşallah
yine Timaş yayınlarından çıkacak bir kitap üstünde çalışıyorum. Onun dışında da Sıslıklarımla ilgili kooperatifleşme bizim asıl amacımız. Şimdi şirketleşme aşamasında olduğumuz için piyasaya güçlü bir şekilde girebilirsek ardından kooperatifleşmeyi düşünüyoruz resmi anlamda. Zaten şu an kooperatif olarak çalışıyoruz gayri resmi bir şekilde. Bizimle birlikte dikim yapacak hemşehrilerimizi destekliyoruz. Kadınlarımıza öncelik veriyoruz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum.
Hemen son cümle alayım.
İtibariyle tabii ki sosyal medyada Toprağın Melekleri adlı bir platform kurdum. Kadın çiftçilerimizi hayvancılık yapan, el işi üreten, yöresel ürünler ve temiz gıda üreten kadınlarımızı bir araya getirmek, onlara rehberlik etmek ve bilgi alışverişini sağlayabilmek için. Şimdilik planlarımız bunlar.
Çok
daha fazla zamanımız almak istemiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi
sevgili yayınlar. Dinleyicilerimiz, girişimci yazar Aynur Ece Onur telefon hattımızdaydı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız ve oyunumuz için...
Hayatın Sesleri.